Ayrım 5.
Sayfa 57. Güneşteki lekeleri gören ilk bilim adamlarından biri olan Galileo, kendisiyle benzer gözlemlerde ve yorumlarda bulunan yabancı gökbilimcilerle arasında geçen önemli yazışmaları bir araya getirdi. Floransa dışında Villa delle Selve'de henüz nekaat döneminde bulunduğu 1612 ocağında bir Alman beyefendisinden ve Markus Welser adındaki amatör bir bilim adamından güneşteki lekelerle ilgili bir yığın şey duydu. Galileo'yu pek muhterem ve saygıdeğer beyefendi diye selamlayan Welser şöyle diyordu. İnsan aklı nicedir gökleri esir alıyor ve her kazanımıyla kudreti biraz daha artıyor. Surlara ilk siz tırmandınız ve ödül olarak konan tacı getirdiniz. Şimdi siz buzları erittikten sonra böylesine onurlu bir girişimin üzerine gitmemenin gerçekten alçaklık olacağını düşünen başkaları da sizin yolunuzda cesurca yürüyor. Bir dostumdan gelen şu şeylere bir bakın. Size gerçekten yeni geliyor mu? Sanmam ama en azından dağın bu yakasında da arkanızdan yürüyen insanlar bulunduğunu görmekten hoşnut olacağınızı umuyorum. Şu güneşteki lekeler konusunda bana samimi görüşlerinizi anlatma lütfunda bulunur musunuz? Size göre yıldızlardan dolayı mı oluyorlar ya da başka bir şey mi? Nerede bulunduklarına inanıyorsunuz? Hareketleri nedir? İlişikte Welser'in isimsiz, sonralara Ingolstadt Üniversitesi'nde çalışan Cizvit Profesör Peder Christopher olduğu ortaya çıkacak, bir gökbilimci dostunun yazdığı çok sayıda deneme vardır. Kimliğini Apelles takma adının arkasına gizleyen bu yazar, yeni görüngüleri eski felsefeye göre açıklamaya çalışmaktadır. Önce uzun bir isteksizlik diye adlandırdığı ya da bütün çalışmaları ve uğraşları engelleyen bir dizi uzun isteksizlik diyebileceğim hastalığıyla, sonra da düşmanlarının iftiralarıyla uğraşmak zorunda kalan Galileo, Welser'e ancak 4 ay sonra yanıt verebildi. Mektubunun sonunda Welser'e şöyle bir itirafta bulundu. Konunun zorluğuna bir de kendimde gözlemlerimi sürdürme gücünü bulamamam eklenince yargılarımı şimdilik askıya aldım. Hali hazırda da durum budur. Aslına bakarsanız yeni bir şey açıklarken başkalarından daha ihtiyatlı ve dikkatli olmam gerekiyor. Ekselanslarının da çok iyi bildiği gibi son dönemlerde yapılan ve günümüzde rağbet gören yaygın görüşlerden ayrılan keşifler yaygarayla bastırıldı ve yalanlandı. Bu da beni daha çok delil buluncaya kadar yeni düşünceleri kendime saklamaya mecbur ediyor. Yine de güneşteki lekelerin özüyle ve tözüyle ilgili yorumlarda bulunarak Welser'le, daha doğrusu onun aracılığıyla Apelles maskesi ardındaki kişiyle ileride kopacak yeni bir tartışmanın habercisi olan yazışmaları başlattı. Aslında güneşteki lekelerle ilgili mektuplarında Galileo bu lekelerden çok dünyanın sisteminden söz etmektedir. Welser'e gönderdiği 3 mektuptan ilkinin başında şunları okuyoruz. Pitagorasçıların ve Kopernikus'un kuramlarıyla mutabık kalarak tıpkı diğer bütün gezegenler gibi Venüs'ün de Güneş'in çevresinde döndüğü sonucuna varmamız mutlak bir zorunluluktur. Felsefeleri evrenin bu yeni düzeni karşısında bozguna uğramış kişilerin ne kadar zayıf da olsa yanıt vermesine olanak sağlayacak türden savlarda bulunmamıza artık gerek yoktur. Apelles bu siyah lekelerin Güneş'in çevresinde dönen çok sayıda küçük yıldıza ait olabileceği görüşünü savunuyordu. Galileo ise bu lekelerde yıldıza benzer bir şey göremedi. Ona göre daha çok bulutu andırıyorlardı. Güneşteki lekeler bazen daha uzun, bazen daha kısa dönemlerde oluşmakta ya da seyrelmekte. Bazıları yoğunlaşırken bazıları günden güne yayılmakta, biçimleri değişmekte, bazıları da son derece düzensiz. Şurada daha belirsizken başka bir tarafta daha belirginler. İster güneşin üzerinde, ister ona çok yakın olsunlar, muazzam büyüklükte oldukları kesin. Geçirgenliklerine bağlı olarak güneş ışığını farklı düzeylerde engelliyorlar. Bazen çok, bazen az sayıda leke ortaya çıkıyor, bazen hiç olmuyor. Fakat ardından şunu da ekler. Bu anlattıklarımla bu lekelerin bizimkiyle aynı maddeden bulutlar ya da yerden yükselen ve güneşin çekimine giren su yüklü gazlar olduklarını öne sürüyor değilim. Sadece şunu söylüyorum. Elimizde onları benzetebileceğimiz daha uygun bir şey yok. Duman ya da buhar mı, bulut mu, güneş küresinden çıkan ya da başka yerlerden gelip de güneşin çekimine giren türden dumanlar mı olduklarına ben karar vermem. Algılayamadığımız binlerce başka şeyden biri de olabilir. Mıknatıslarla uzun süre ilgilenmiş olmasına karşın bu lekelerin güneşteki en güçlü manyetik alanları gösterdiği Galileo'nun aklına hiçbir zaman gelmeyecekti. Şöyle devam eder Galileo, bir dosta ya da bir hamiye kendi kişisel görüşümü söyleyecek olursam şunu diyebilirim ki bu lekeler güneşin yüzeyinde meydana geliyor ve yok oluyorlar, ona bitişikler. Güneş yaklaşık bir kameri ayda kendi ekseni etrafında dönerken onları da birlikte taşıyor. Bir aydan daha uzun zamandır var olanları geri getiriyor da olabilir. Ama biçimleri ve örüntüleri artık tanıyamayacağımız kadar değişmiş oluyor. Bu ilk mektubunu bitirirken Welser'in hoşgörüsüne sığınır. Konunun yeniliğinden ve güçlüğünden kaynaklanan kararsızlığımı bağışlayın. Aklımdan bir sürü düşünce geçiyor. Şimdi onayladığımı biraz sonra reddediyorum. Bu da kendimi mahcup ve çaresiz hissetmeme neden oluyor. Çünkü ağzımı açtığımda bir şey söylemek isterim. Yine de bu görevi bırakacak kadar ümitsiz değilim. Aslına bakılırsa bu yeni şeyin felsefemizin bu büyük akorsuz orgunda birkaç boruyu benim için akort etmekte hayranlık verici bir hizmet göreceğini umuyorum. Nice orkçu gördüm, bu orgu bütünüyle kusursuz bir uyum içine sokmak için kendilerini boş yere paralayan. Boş yere, çünkü esas borulardan 3'ünü 4'ünü akorsuz bırakarak başkalarının bu aletten kusursuz bir ses elde edebilmelerini olanaksız kıldılar. Galileo'nun yerdiği bu düzeni bozuk borulardan göklerin değişmezliği, gök cisimlerinin yarattığı karmaşa ve yerin hareketsizliği gibi konular dahil yanlış sesler çıkmaktadır. Yanıt olarak yazdığı mektupta Welser müteşekkirdir. Birkaç satırlık mektubuma karşılık böylesine uzun ve ayrıntılı bir kitapçık göndermekle lütufta bulundunuz. Gökbilim açısından bir anomali yaratan güneşteki lekelerin etrafında yeni bir felsefenin serpilişine tanık olmanın heyecanıyla Galileo'nun mektubunu daha İtalyanca bile okuyamayan, uygun bir çevirinin yapılabilmesi için aylarca beklemek zorunda kalan Sözde Apelles'in dışında daha geniş bir toplulukla paylaşmak ister. Aynı zamanda yazışmakta olduğu Lindsay'in akademisinden Prens Chesney'in güneşteki lekelerle ilgili bu raporu bir yazı dizisinin parçası olarak yayınlayabileceğini düşünür. Bu küçük kitapçıkların herkese büyük faydası olacaktır. Bir yandan bu şeylerin akıllarda hep taze kalmasını sağlayacak, öte yandan da yeteneklerini bu gibi şeylere yöneltmeleri için başkalarına ilham kaynağı olacaklardır. Aksi halde ne kadar güçlü de olsa tek bir insanın böylesine büyük bir yapıyı omuzlarında taşıması olanaksızdır. Bu fikir Prens Chesney'in çok hoşuna gitti. Bir yandan basım hazırlıklarını başlatırken Welser'i de akademiye aldı. Bir süre sonra Welser de Galileo'da mektuplarında gururla Lindsay'in imzasını atmaya ve sağlık durumları hakkında kibarca dertleşmeye başladılar. Chesney, Welser'in görece kısa 4 yazısıyla Galileo'nun çok uzun 3 yanıtını Tarih ve Güneşteki Lekelerle Görüntülerine Dair Tanıtlamalar adıyla 1613 baharında Roma'da bastığında Welser'in damla hastalığıyla Galileo'nun muhtelif illetleri hakkındaki yarenliklerine de kitapta yer verdi. 1 Haziran 1612'de Galileo'ya yazdığı mektupta Welser şöyle diyor. Mektubunuzu okudum. Aslında ne zamandır yolunu gözlediğim mektubunuzu iştahla yuttum desem daha doğru olur. Sizi temin ederim, uzun zamandır çektirdiği acıyla beni kahreden sol kalçamdaki hastalığı dindiren bir ilaç gibi geldi. Hekimler buna henüz bir çare bulamadılar. Aslına bakarsanız hastalığıma bakan hekim lafı hiç dolandırmadan kitaplarda bu hastalıkla ilgili bazı vakalar tedavi edilebilir, bazıları ise şifa bulmaz dendiğini söyledi. O yüzden Tanrı'nın inayetine sığınmaktan başka yol yok. Sen Rab'sın, senin görüşünde iyi olanı yap. Zavallı Welser 2 yıl içinde ölecek, acılarından kurtulmanın yolunu intiharda arayacaktı. Fakat son ana kadar Chesney'in Galileo'nun mektupları eklediği güneşteki lekelerin ustalıkla gözlenmesinden çıkartılmış ve titizlikle hazırlanmış çok sayıdaki çizimi basıp basamayacağına dair kaygı durmadan edemedi. Galileo neredeyse fotoğraf ayarındaki bu kayıtları, güneşin teleskoptaki görüntüsünü gözlerine bir zarar gelmemesi için retina yerine beyaz bir kağıdın üstüne düşürerek elde etmiş, daha sonra da asıllarına sadık kalarak yeniden kağıda dökmüştü. Kitap bittikten sonra 1612 Haziran'ın birinci gününden Temmuz ortasına kadar güneşin hareketini gösteren ve hazırlanması bir aydan fazla zaman alan mükemmel haklarla bezendi. Ancak kitapta benimsenen düşünceler Galileo ile yeminli muarızları arasındaki mevcut gerilimleri artırdı. Kitaptaki değerlendirmeler daha metni bile okumamış yeni muarızlar yarattı ve Kopernikus yıllar önce başka bir ülkede sessiz sedasız ölmüş olduğundan Galileo güneş merkezli evrenin babası sayılmaya, daha doğrusu taşlanmaya başlandı. Kumrular Birliği sudaki cisimlere saldırırken Galileo'ya karşı Aristoteles'in kitaplarına dayanmıştı. Oysa güneşteki lekelerle ilgili mektupları eleştirmek için daha yüksek bir yetkiye, Kitab-ı Mukaddes'e başvurulacaktı. 6. Tanrı'nın buyruklarından ayrılmayan biri. Göklerin Kopernikus'a göre yeniden düzenlenmesi birilerinin sapkınlıktan işkillenmelerine neden oldu. 1612 Kasım'ında Floransa'da yaşlı bir Dominikan rahibin şu sözleri ortalığı ayağa kaldırdı. İpernikus'un ya da adı her ne ise görüşünün Kitab-ı Mukaddes'e karşı olduğu görülüyor. Oysa her ikisi de inançlı birer Katolik olan Kopernikus'un da Galileo'nun da kitabı mukaddesi ya da kiliseyi eleştirmek ya da onlara saldırmak gibi bir niyetleri yoktu. Hatta Kopernikus, De Revolutionibus'u, İngiltere Kralı 8. Henry'yi aforoz eden ve Roma Engizisyonu'nu kuran Papa 3. Pol'e ithaf etmişti. Galileo da güneşteki lekelerle ilgili mektupları yazarken göklerdeki değişimler konusunda Kardinal Carlo Conti'den uzman görüşü istemişti. Kardinal Conti, Kitab-ı Mukaddes'in Aristoteles'in göklerin değişmezliğiyle ilgili öğretisini desteklemediğine Galileo'yu temin etmiş, hatta yer yer ona karşı olduğunu söylemişti. Akademi dünyasından gelen öfkeli saldırıları savuşturmaya talimli Galileo, şimdi etrafında girdap gibi dönen, ona göre ölümden bile daha korkunç bir suç olan sapkınlık imaları karşısında tamamen hazırlıksızdı. Tam bu sıralarda 1613 Ekim'inde tanıdığı piskoposlardan biri olan Kardinal Ottavio Bandini'nin kızlarına yaş muafiyeti tanınmasını sağlaması Galileo'ya rahat bir nefes aldırmış olmalı. Başrahibe Suor Ludovica Vinta'nın Grand Duke Ferdinando döneminde saray katipliği yapmış Floransalı bir senatörün kız kardeşi çıkması, 13 yaşındaki Virginia ile 12'sindeki Livia'nın yakınlarda Arcestri'de bulunan San Matteo Manastırı'na hemen kabul edilmelerini kolaylaştırdı. Böylelikle Kopernikus ihtilafı kızışmadan kızlar manastır duvarlarının arkasında garanti altına alındılar. Galileo'nun Padua'dan beri peşinden ayrılmayan en iyi, en sevgili öğrencisi Benediktan keşiş Benedetto Castelli, Galileo'nun Pisa Üniversitesi'ndeki eski matematik kürsüsünü devralmak üzere Kasım ayında Floransa'dan ayrıldı. Galileo'nun iyi bir etki yaratmak için kullandığı güneşi kağıt üzerinde güvenilir bir biçimde gözlemleme yöntemini bulan ve Galileo'nun kitabındaki güneşteki lekelerle ilgili sayısız şekli çizen Castelli'ydi. Bunun dışında Galileo sudaki cisimlere yönelik yayımlanmış 4 eleştiriyi yanıtlama işini de Castelli'ye bırakmıştı. Castelli daha Pisa'ya varır varmaz üniversite müfettişi tarafından derslerde yerin döndüğünü anlatmaması, hatta tartışma konusu bile yapmaması için uyarıldı. Hocası Galileo'nun da gerek Pisa'da gerekse Padua'da ders verdiği 20 yıl boyunca aynı yolu izlediğini düşünen keşiş bu şartlara doğal olarak razı oldu. Ancak birkaç hafta sonra Medici ailesinin her zamanki kışlık ziyaretlerinden birini gerçekleştirmek üzere maiyetleriyle Pisa'ya geldikleri bir sırada, özel ama son derece hatırlı bir ortamda, Kopernikus meselesiyle ilgili olarak sorgulanırken buldu kendini. Pisa'daki saraylarında kaldıkları sürede sohbet meclisleri kuran Ekselansları 2. Cosimo, Arşidüşes Maria Maddalena ve Valide Hanım Grand Düşes Cristina, kendilerine muhtelif konularda bilgi verebilecek sohbet ehli, ilgi çekici kişilerle birlikte günde 3 kez masaların etrafını doldurdular. Castelli, 14 Aralık Cumartesi günü Galileo'ya yazdığı mektupta şunları söylüyor. Perşembe sabahı hamilerimizle yemek yedim. Grand Duke'un üniversite hakkında sorduğu bir soru üzerine her şeyi eksiksiz anlattım. Çok hoşlanmış gibi göründü. Teleskopum olup olmadığını sordu. Evet diye yanıtladım ve Medici gezegenleri ile ilgili daha geçen gece yaptığım bir gözlemi anlatmaya başladım. Valide Hanım Cristina gezegenlerin yerini öğrenmek istedi. Bunun üzerine konuşma bu gezegenlerin gerçekten var mı yoksa teleskopun yarattığı bir yanılsama mı olduğu meselesine geldi. Sözünü geçiren bir kadın olan Grand Duchess Cristina, kocası 1. Ferdinando'nun 1609'da ölümünün ardından saray yaşamından elini eteğini çekmek yerine siyahlara bürünmüş, tacın yerine kocaman siyah peçeli bir dul başlığı takmış, Grand Duchess'lik payesine sıkı sıkıya sarılırken gelinini, Cosimo'nun eşi Maria Maddalena'yı Avusturya'dan getirdiği Arşidüşes unvanıyla yetinmek durumunda bırakmıştı. Bu özel Aralık sabahında Valide Hanım Cristina, Castelli'nin Medici hanedanı ile olan bağlarına rağmen gezegenlerle ilgili konuşmasını rahatsız edici buldu. Bir zamanlar oğlunun hocası olmuş Galileo'ya düşkünlüğüne ve her şeyden önce Castelli'nin keşiş cübbesine duyduğu saygıya karşın kahvaltıda bulunan bir başka konukla üniversiteden Platoncu felsefe doktoru Cosimo Boscaglia ile sohbet etmeyi yeğledi. Castelli mektubuna şöyle devam eder. Bir süre daha nezaket kuralları içinde cereyan eden hoşbeşten sonra kahvaltı bitti. Saraydan tam ayrılacaktım ki Valide Hanım'ın yaveri önüme çıkarak hanımının beni çağırdığını söyledi. Fakat daha sonra olanları anlatmaya geçmeden öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Biz masadayken Doktor Boscaglia bir ara Valide Hanım'ın duyacağı şekilde sizin gökyüzünde keşfettiğiniz bütün şeylerin gerçek olduğunu teslim etmekle birlikte aralarında yalnızca yerin hareket ettiğine inanmanın olanaksız bir şey olduğunu, özellikle Kitab-ı Mukaddes bu görüşün tam tersini söylediğinden bunun olamayacağını söyledi. Meclisteki herkes Valide Hanım'ın günah çıkardığı papazın, diğer rahiplerin, kardinallerin ve elbette görüşleri Medici Hanedanı'nın ya da Toskana Devleti'nin âli çıkarlarına ters düştüğünde bile papanın tavsiyelerine sık sık kulak veren inançlı bir Katolik olduğunu biliyordu. Yeşu'nun kitabından, ihtimal ki daha önce dönüyor olduğundan güneşe durmasının buyurulduğu bölümden ve mezmurlardan, "Ya Rab sen ne büyüksün, sen ki yeri temelleri üzerinde sabit, ebediyen hareketsiz kıldın." Alıntılar yapacak kadar Kitab-ı Mukaddes'i biliyordu. Bu pasaj Türkçe Kitab-ı Mukaddes'te ve King James yorumunda 93. mezmura karşılık gelmektedir. Türkçe'ye şöyle çevrilmiştir. Dünya da pekişmiştir, sarsılamaz. King James yorumunda şöyledir. The Lord reigneth, he is clothed with majesty, the Lord is clothed with strength, wherewith he hath girded himself, the world also established, that it cannot be moved. Bu durumda Türkçe'ye yukarıdaki gibi çevirmeyi uygun buldum. Şimdi öyküme dönelim diye devam ediyor Castelli. Majestelerinin odasına girdiğimde Grand Duke, Valide Hanım Cristina, Arşidüşes, Don Antonio de Medici, Don Paolo Giordano Orsini ve Doktor Boscaglia'yı beni beklerken buldum. Valide Hanım hakkımda birkaç soru sorduktan sonra bana karşı Kitab-ı Mukaddes'i öne sürmeye başladı. Bunun üzerine ben de iddialarımdan yeterli ölçüde vazgeçtikten sonra duysanız sizin de hoşunuza gidecek bir özgüvenle ve onurla Tanrı bilimci rolünü oynamaya başladım. Don Antonio'nun majestelerinin haşmetinden çekinmeden bana arka çıkmasından da cesaret alarak bir şövalye gibi estim. Grand Duke'un ve Arşidüşes'in kalbini fethettim. Don Paolo da Kitab-ı Mukaddes'ten çok münasip bir alıntıyla yardımıma koştu. Karşımda bir tek Valide Hanım kaldı. Ama halinden tavrından bunu sadece vereceğim karşılıkları duymak için yaptığı hükmüne vardım. Profesör Boscaglia ise tek kelime konuşmadı. Valide Hanım Cristina'nın hoşnutsuzluğu iyi haber değildi. Galileo hemen bir yanıt yazdı. Valide Hanım'ın karşı çıkışlarından üzüntü duymaktan çok bilimle Kitab-ı Mukaddes arasında bir savaş hattı çekilmesinden korkuyordu. Kendisi kişisel olarak bu ikisi arasında bir çatışma görmüyordu. 21 Aralık 1613'te Castelli'ye cevaben gönderdiği uzun mektupta doğada insan tarafından keşfedilen hakikatin Kitab-ı Mukaddes'te vahyedilmiş hakikatle ilişkisini irdeledi. Valide Hanım Cristina'nın ilk sorduğu genel soruya gelince size yöneltilmiş en basiretli soruymuş gibi görünüyor. Sizin de teslim edip tanıtladığınız gibi Kitab-ı Mukaddes'in yanılması olanaksızdır. İçindeki hükümler mutlak olarak doğrudur ve aksi kanıtlanamaz. Ben buna sadece şunu ekledim. Kitab-ı Mukaddes'in yanılmaz olmasına karşın onun tefsircileri daima kelimelerin lafzi anlamlarına dayanacaklarından pek çok bakımdan yanılmaya müsaittirler. O yüzden bu yaklaşım tarzında pek çok çelişkinin yanı sıra vahim sapkınlıklar ve küfürler de kendini gösterecektir. Zira bu durumda Tanrı'ya el, ayak ve gözle birlikte öfke, pişmanlık, nefret ve geçmiş konusunda zaman zaman unutkanlık, geleceği ihmal gibi insani ve bedensel zaaflar yakıştırmak gerekecektir. Galileo'ya göre Kitab-ı Mukaddes'te bu tür edebi hilelere kitlelerin ruhlarının kurtuluşuyla ilgili meseleleri daha kolay anlamalarını sağlamak amacıyla başvurulmuştu. Yine aynı biçimde doğadaki belli fiziksel olaylarda ortak deneyimleri doğrulamak amacıyla Kitab-ı Mukaddes'te basit bir dille anlatılmıştı. Kitab-ı Mukaddes ve doğa her ikisi de Tanrı'nın kelamından doğarlar. Birincisi kutsal ruh tarafından, ikincisi ise Tanrı'nın buyruklarından ayrılmayanlar tarafından yazdırılmıştır diye belirtir Galileo. Bu yüzden doğada keşfedilen hiçbir hakikat kutsal iradenin derin hakikatiyle çelişemezdi. Valide Hanım Cristina'nın Yeşu'nun kitabına dayanarak getirdiği itirazı bile güneş merkezli evrene göre temellendirmek mümkündü. Aslında Kopernikus, Yeşu'nun kitabındaki söz konusu bölümü Aristoteles'ten ya da Ptolemaios'tan daha iyi anlamıştı. Galileo mektubunun yarısını bunu açıklamaya ayırdı. O zaman Rabbin Amorileri İsrail oğullarının önünde teslim ettiği gün Yeşu Rabbe söyledi ve İsrail'in gözü önünde dedi. Dur ey güneş Gibeon üzerinde ve ay. Sen Ayyalon deresinde ve millet düşmanlarından üç alıncaya kadar güneş durdu ve ay yerinde kaldı. Yazar kitabında bu yazılmış değil midir? Ve güneş göklerin ortasında durdu ve tam bir gün kadar batmakta acele etmedi. Rabbin insan sesini işittiği o gün gibi bir gün ondan evvel ve ondan sonra olmadı. Çünkü Rab İsrail için cenk etti. Yeşu 10:12-14 Türkçe Kitab-ı Mukaddes. Ptolemaiusçu sistemde güneşe iki hareket verilmekteydi. Bunlardan biri güneşin kendisinin yaptığı batıdan doğuya doğru senelik yavaş bir ilerlemeydi. Daha görünür ve açık olan diğeri, güneşin gün içinde gökyüzünde bir uçtan öteki uca gerçekleştirdiği hareketti ve güneşin ayın, gezegenlerin ve yıldızların da içinde yer aldığı diğer bütün gök kürelerini 24 saatte bir yerin etrafında çeviren en yüksek gök küre olan Ptolemaios'cu gök küresine aitti. Yeşu'nun durdurmaya çalıştığı hareket büyük olasılıkla buydu. Tanrı'nın yalnızca güneşi durdurması Yeşu'nun isteğini yerine getiremezdi. Tersine gecenin 4 dakika kadar önce inmesine neden olurdu. Ancak Kopernikus gökyüzüne yerden baktığından günden geceye geçiş yerin dönmesinden kaynaklanıyordu. Galileo, yerin bu hareketi bir biçimde güneşten aldığı konusunda Kopernikus'la hemfikirdi. Ayrıca güneşteki lekeleri incelerken güneşin ayda bir kendine ait bir devri olduğunu keşfetti. Güneşin ışıkları nasıl bütün gezegenleri aydınlatıyorsa, aynı şekilde hareketi de yörüngelerinde kalmaları için gerek duydukları enerjiyi sağlıyordu. Dolayısıyla eğer Tanrı güneşin kendi devrini durdurursa yer de duracak, böylece gün Yeşu'nun isteklerine uyacak şekilde uzayacaktır. Daha sonra Galileo, Kitab-ı Mukaddes'teki anlatımda güneşin göklerin ortasında, yani tam da Kopernikus sisteminin onu koyduğu yerde durduğuna işaret edecekti. Yere yapılan bu atıftan güneşin tam öğle vakti durduğu anlamının çıkarılması olanaksızdır. Çünkü eğer öyle olsaydı Yeşu günün uzaması için Tanrı'dan mucize yaratmasını istemezdi. Savaşını tamamlaması için önündeki zaman yeterli olurdu. Galileo bu akıl yürütme tarzı çok sağlam olmakla birlikte Kitab-ı Mukaddes'in muradının çok daha önemli olduğu gerekçesiyle bütün bu gökbilimsel yorumları bir yana bıraktı. Bir vakitler Vatikan'ın kütüphanecisi Kardinal Cesare Baronio'dan duymuştu. Kitab-ı Mukaddes göklerin krallığına nasıl gidileceğini anlatan bir kitaptı. Bu krallığın nasıl işlediğini değil. Castelli'ye yazdığı mektuba şöyle devam eder. Kutsal iradenin güttüğü maksadın insanları ruhun kurtuluşu için gerekli olan hakikatlere ikna etmek olduğuna inanıyorum. Bu hakikatler bilimle ya da başka herhangi bir yolla değil ancak kutsal ruhun sesiyle inandırıcı kılınabilir. Fakat bize duygularımızı, konuşmamızı, anlığımızı veren aynı Tanrı'nın bunlardan yararlanmayı men edip onların yardımıyla kendi başımıza bulabileceğimiz şeyleri kendisinin öğreteceğine inanmanın gerekli olduğunu sanmıyorum. Özellikle de hal şöyleyken, Kitab-ı Mukaddes'te bilimlerin hiç bahsi geçmez. Hepsinden önce de gök bilime öylesine az yer ayrılmıştır ki gezegenlerin adı bile anılmaz. Eğer kutsal yazıların amacı insanlara gök bilimi öğretmek olsaydı herhalde bu konuda tek bir kelime bile etmeden geçmezlerdi. Castelli bu mükemmel şerhi dostları ve meslektaşlarıyla paylaştı. Onlar da elle çoğaltarak başkalarına gönderdiler. Galileo da Medici uydularının yerlerinin önceden tahminiyle yayımlanmış eserlerine yönelik yayımlanmış muhtelif eleştirilere yanıt verme işine döndü. Mart ayında sağlığı bozulmaya başlayınca Galileo'nun kendine daha iyi bakmasını isteyen Castelli, Galileo'ya yardımcı olmak için devreye girdi. Yazın ilk günlerinde Arcetri'deki San Matteo Manastırı'nda kalan Virginia ile Livia, Fransisken tarikatlara özgü koyu kahverengi giysiler giymeye başladılar. Her ikisi de rahibe olmak için henüz çok küçük olmakla birlikte baş rahibe Suor Ludovica Vinta, keyfi kaçan Galileo'ya görevden çekilmeden önce kızları tam tekmil görmek istediğini söyledi. Nizamnamede belirtilen yaştan önce manastıra alınan küçük kızlar baş rahibeye düzgün görünecek biçimde saç tıraşı olur ve gündelik kıyafetlerini çıkartıp dini giysiler giyerler. Fakat nizamnamede belirtilen yaşa geldiklerinde diğerleri gibi giyinerek rahibelik görevlerini yerine getirirler. Saint Clair Manastırı Nizamnamesi 2. Bölüm. Bu arada Galileo'nun Castelli'ye yazdığı elden ele dolaşan mektup sonunda yanlış ellere geçti. 21 Ekim 1614'te söz konusu mektubu yazmasından tam bir yıl sonra Floransa'daki Santa Maria Novella Kilisesi'nin kürsüsünden Kumrular Birliği ile bağlantısı bulunan tez canlı genç bir Dominikan rahip olan Tommaso Caccini tarafından Galileo alenen suçlandı. Ey Galileiler! Niçin göke bakıp duruyorsunuz? Resullerin İşleri 1'e 11. Bu dokundurmayla vaazına başlayan Caccini hemen ardından Kitab-ı Mukaddes'in muhtemelen Yeşu'dan alınan Mesih'in gelişi ile ilgili bölümüne geçti ve buna Valide Hanım Kristina'nın ilk şikayetini ateşleyen "Dur ey güneş" yorumunu dahil etti. Vaazının sonunda Galileo'yu, takipçilerini ve genelde bütün matematikçileri şeytanın sanatını icra eden nokta nokta gerçek dinin düşmanları olarak niteledi. Bu iğnelemeler üzerine üstleri tarafından kınandı. Galileo'dan da yazılı olarak özür dilendi. Fakat kısa bir süre sonra Floransalı başka bir Dominikan rahip Niccolo Lorini, Galileo'nun Castelli'ye yazdığı ve herkesin elinde dolaşan mektubun bir örneğini Roma'daki Engizisyon'un başında bulunan kişiye sundu. Bu haberi duyan Galileo, ya çoğaltılması sırasında doğabilecek hatalardan ya da kötü niyetle yapılan tahrifatlardan dolayı mektubundaki hayati bölümlerin değişmiş olabileceği korkusuna kapıldı. Gerçekten de daha sonra böyle olduğu anlaşılacaktı.